Kitabın adı Ejderha Dövmeli Kız. Yazarı Stieg Larsson. Yayın evi Pegasus Yayınları. Okuyan Süreyya Kortel. Ses kayıt Nimet Dinçer. Giriş. 1 Kasım Cuma. Her yıl olan şey yine olmuştu. Çiçeğin alıcısı şimdi 82. yaşına basıyordu. Paketi açtı ve kağıtları toplayıp bir kenara bıraktı. Ardından telefon ahizesini kaldırdı. Emekliliğinden sonra Sijan'a yerleşen cinayet masası komiserinin telefon numarasını çevirdi. Bu iki adam yalnızca aynı yıl değil, aynı günde de doğmuşlardı. Birbirleriyle bağlantıları göz önüne alındığında bu hayatın bir cilvesi olmalıydı. 11'e doğru postalar dağıtıldıktan sonra telefonun çalacağını bilen eski cinayet masası komiseri sabah kahvesini içerek bekliyordu. Ama telefon bu kez erken bir saatte 10.30'da çaldı. Ahizeyi kaldırdı, kendini tanıtmaya gerek duymadan merhaba dedi. Yine geldi. Bu defa ne? Türünü bilmiyorum. Araştıracağım ama beyaz renkli bir çiçek. Sanırım yine mesaj yok. Hayır, yalnızca çiçek. Çerçevesi geçen sene gönderilenle aynı. Kendi kendinize monte edebildiğiniz şu ucuz çerçevelerden. Nereden postalanmış? Stockholm'den. Yazı tarzı her zamanki gibi büyük harflerle yazılmış. Düz ve şık harfler. Söylenecekler söylenmişti. İkisi de birkaç dakika sustular. Emekli cinayet masası komiseri sırtını oturduğu sandalyeye yaslayarak piposunu tüttürdü. Artık ondan ne olayın çözülmesine yarayacak ne de olaya yeni bir ışık tutacak keskin sorular sormasının beklenmediğini biliyordu. O günler çok gerilerde kalmıştı. İki yaşlı adam arasındaki telefon konuşması dünyada başka hiç kimsenin bir gıdım bile ilgilenmediği bir sır üzerine bir çeşit ritüele dönüşmüştü. Latince adı Leptos permum rubinette'ydi. Süpürge otununkilere benzeyen yeşil yaprakları, 2 santim uzunluğunda 5 beyaz taç yapraklı çiçeğiyle sıradan çalımsı bir bitkiydi. Yaklaşık 12 santim uzunluğundaydı. Kökeni Avustralya'nın çalılık ve dağlık bölgelerine uzanıyordu. Gür çalıların arasında yetişen bu çiçeği Avustralya'da desert snow, parantez içinde, çöl karı deniliyordu. Uppsala'daki botanik bahçesinde çalışan uzmanın raporuna göre bu çiçek sıradan bir çiçek değildi ve İsveç'te nadiren yetiştirilebiliniyordu. Genellikle Yeni Zelanda'da çok görülen kuzeni Leptos permum scoparium'la karıştırılırdı. Uzmana göre rubinette'nin taç yapraklarının ucunda ona pembemsi bir hava veren mikroskobik pembe noktalar vardı. İddiasız bir çiçekti. Hiçbir ticari değeri yoktu. Bilinen hiçbir tıbbi özelliği olmadığı gibi kafada buldurmuyordu. Ne baharat olarak tüketilebilir ne de bitkisel boya üretiminde kullanılabilirdi. Yalnızca Ayers Rock Irmağı'nın etrafındaki bitki örtüsünü kutsal kabul eden Avustralya'nın yerli halkı aborjinler için anlamlı bir çiçekti. Bunun dışında çiçeğin varlık nedeni büyüleyici güzelliğiyle çevresini mest etmek gibi görünüyordu. Uppsalalı botanikçiye göre Avustralya'da bile az rastlanılan bu çiçeğe İskandinavya'da rastlamak olağanüstü bir şeydi. Botanikçinin kendisi hiç rastlamamış ama sorduğu arkadaşlarından bu bitkinin Göteborg'daki bir bahçede yetiştirilmeye çalışıldığını duymuştu. Öyleyse özel çiçek hayranları ve amatör botanikçilerin kendi özel küçük limonluklarında yetiştirdikleri de düşünülebilirdi. Yumuşak ve kuru bir iklime ihtiyaç duyduğu için bu çiçeği İsveç'te büyütmek çok zordu. Kış aylarında kapalı bir yere taşınmalıydı. Kireçli toprak bu çiçeğe uygun değildi ve doğrudan köklerinden sulanmalıydı. Kısacası bu çiçeği yetiştirmek ustalık gerektiriyordu. İsveç'te az rastlanılan bu çiçeğin eldeki örneğinin nereden geldiğini araştırmak teorik açıdan kolay görünse de pratik olarak imkansızdı. Ne başvurulacak bir kayıt ne de araştırma yapmak için izin vardı. Genel olarak kaç özel yetiştiricinin bu zor yetiştirilir çiçekle uğraştığını hiç kimse bilmiyordu. bir kişiden yüzlerce kişiye kadar çiçek sever, tohumu ya da fidesini elde etmiş olabilirdi. Avrupa'nın herhangi bir köşesindeki özel bir yetiştiriciden ya da botanik bahçesinden alınması, hatta posta kanalıyla ısmarlanması da mümkündü. Avustralya'ya yapılan bir seyahat esnasında alınmış da olabilirdi. Küçük limonluklarında ya da oturma odalarının pencerelerindeki saksılarda bu çiçeği yetiştiren binlerce İsveçlinin arasında yaşlı adama gönderilen çiçeğin izini sürmek, tabiri caizse umutsuz bir çabaydı. Yaşlı adama doğum günü olan her bir Kasım'da pamukla doldurulmuş posta paketleri içinde bu tür egzotik çiçekler postalanıyordu. Türleri her seferinde değişse de hepsi de güzel, eşi az bulunur çiçeklerdi. Kurutulmuş bir sulu boya kağıdının üzerine özenle yapıştırılmış, camlanmış ve 29 x 16 cm çapında basit bir çerçeveyle çerçevelenmişlerdi. Çiçeklerin bu tuhaf öyküsünü çok az sayıda insan biliyordu. Basına ya da kamuoyuna bu konuda hiçbir açıklama yapılmamıştı. Her yıl hiç sekmeden gönderilen bu çiçekler 30 yıl önce birçok araştırmacının ilgisini çekmişti. Cinayet masası laboratuvarının uzmanları, parmak izi uzmanları, el yazısı uzmanları ve özel dedektiflerin yanı sıra çiçekleri alan yaşlı adamın bir grup akraba ve arkadaş çevresi de bu çiçekler üzerinde araştırma yapmışlardı. Ama şimdi bu dramın yalnızca 3 aktörü vardı. Yaşlı bir doğum günü çocuğu, emekli bir cinayet masası komiseri ve tabii ki hediyeyi gönderen meçhul şahıs. İlk iki kişi artık saygı duyulacak bir yaşa ulaştıkları ve o kaçınılmaz sona hazırlandıklarına göre bu işle ilgilenenlerin sayısı iyice azalacak demekti. Emekli cinayet masası komiseri çok şey görüp geçirmişti. Polislik mesleğindeki ilk işini hala hatırlıyordu. Zil zurna sarhoş bir makinisti kendisine ve başkalarına zarar vermesine fırsat vermeden yakalayıp kodese atmıştı. Meslek hayatı boyunca kaçak avlananları, karısını dövenleri, dolandırıcıları, araba hırsızlarını ve içkili araba kullananları içeri attırmış, hırsızlar, soyguncular, içki kaçakçıları, tecavüzcüler ve bir de dengesiz bir bombacıyla karşı karşıya gelmişti. 9 cinayet soruşturmasına katılmıştı. Bunların 5'inde vicdan azabı çeken katiller polisi arayarak karılarını, kardeşlerini ya da bir yakınlarını öldürdüklerini kendileri itiraf etmişlerdi. 2 cinayet katillerin izi sürülerek birkaç gün içinde, biri de cinayet masasının 2 yıllık araştırmasının sonucu çözülebilmişti. 9. cinayet yalnızca polis açısından çözülmüştü. Katilin kim olduğu biliniyordu ama deliller çok zayıf olduğu için savcı davayı rafa kaldırmış, faili ceza almadan dava zaman aşımına uğramıştı. Her şeye rağmen etkileyici bir kariyeri vardı, üstesinden geldiği şeylere bakılırsa memnun olmalıydı. Ama o memnun değildi. Omuzlarında bir yük gibi duran kurutulmuş çiçek davası yıllardır içini kemirip duruyordu. Bu davaya diğer hiçbir davayla karşılaştırılamayacak kadar zaman harcamıştı ama sonuç tam bir hüsrandı. Durumun mantık dışı bir yanının olması da işin cabasıydı. Meslek hayatında ve emekliliğinden sonra bu dava üzerine kelimenin tam anlamıyla binlerce kez düşünmüş ama bir cinayet işlenip işlenmediğinden bile emin olamamıştı. Bu iki yaşlı adam, kurutulmuş çiçekleri gönderenin bunları çerçevelerken eldiven kullandığını, ne camda ne de çerçevede parmak izi bulamayacaklarını biliyorlardı. Göndericinin izini sürmenin imkansız olduğunu öğrenmişlerdi artık. Çerçeveler dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca fotoğrafçı ya da kırtasiyecilerin herhangi birinden alınmış olunabilirdi. Yani ortada sürülebilecek bir iz yoktu. Her paket değişik bir yerden postalanıyordu. Çoğunun üzerinde Stockholm posta damgası vardı. 3 defa Londra'dan, 2 defa Paris'ten, 2 defa Kopenhag'dan, bir kez Madrid'den, bir kez Bonn'dan ve bir kez de en ilginci de buydu, Florida eyaletinin Pensacola şehrinden postalanmıştı. Bu şehrin adını ilk defa duyan cinayet masası komiseri, nerede olduğunu bulabilmek için Atlas'a başvurmak zorunda kalmıştı. Emekli komisere hoşça kal deyip telefonu kapatan 82 yaşındaki doğum günü çocuğu, henüz adını bile bilmediği güzel ama anlamsız Avustralya çiçeğine uzun süre baktı. Sonra gözlerini yazı masasının arkasındaki duvara çevirdi. Orada camlanıp çerçevelenmiş ilk 4 sırasında 10'ar, en alt sırada 4 olmak üzere 5 sıra kurutulmuş çiçek asılıydı. En baştaki sıranın 9. çerçevesi boştu. Dessert Snow 44. çiçek olarak duvardaki yerini aldı. Bu defa daha önceki yıllardan farklı bir şey yaşandı. Yaşlı adam birdenbire ağlamaya başladı. Neredeyse 44 yıl sonra ilk kez kapıldığı bu duygu patlamasına kendisi de şaşıracaktı.